Ayrım 7, sayfa 78. Aziz Paşa da eski bir şehbender olduğunu öğrendiğim, çıplak başlı adamla ve daha başkalarıyla konuşurken beni görünce yanına çağırdı. Geçmiş olsun Şeref dedi, ucuz atlattın. Güzel bir genç çocuk buldu mu hiç bakmaz saldırır. Senin yanına çektiği zaman başına geleceği anladım ama ne söylersin? Gramofon arada sırada alafranga plaklar çalıyordu. Ben yanlarından ayrılırken çıplak, kırmızı başlı eski şehbender, "Yahu paşa, bir kadril oynasak ne dersin?" diyordu. Bahçenin karanlık tarafına doğru yürürken kendi kendime söyleniyordum. Bir kadril, ne güzel. Nevnihal Hanım'la onu da oynarım. Hoca da belki ağacın tepesinde yine bahçeyi seyrediyordur. Yemekten sonra daha başkaları da benim gibi yapıyorlar, bahçede dolaşıyorlardı. Bazıları benimle birkaç kelime konuştular. Hakikaten çekinilecek insanlar değildiler. Gramofon çalmakta devam ediyordu. Bir aralık süvari zabitinin karısıyla dans ettiğini gördüm. Yine sofradaki konuşmalar arasında bu seyahatin bir nevi balayı olduğunu söylediklerine göre yeni evli oldukları anlaşılıyordu. Dünyayı görecek zamanları değildi. Fakat ağaçların karanlığı içinde yakınlıklarından geçmekte olduğumu görerek durdular ve bana doğru eğildiler. İkisi de sevimli ve nazik insanlardı. Bana hoca hoca deyip dururlarken hukuk mezunu olduğumu öğrenmişlerdi. Genç kadın saf bir gülüşle, "Ben de ilk önce inandım. Samimi olarak Seniha'ya bu kıyafette bu kadar zarif tavırlı Ulumi Diniye hocası olur mu diye sordum," dedi. Bu sefer de başka bir tesadüf oldu. Biz konuşurken Seniha elinde bir kahve tepsisiyle yanımıza geliyordu. "Sizi arıyorum," dedi. Kahvelerimizi dağıttıktan sonra, "Bir tane daha kaldı. Fakat kimin olduğunu hatırlamıyorum," dedi. Süvari zabitinin karısı manalı bir gülüşle "Nevnihal teyzenin olmasın?" dedi. Seniha hafifçe kaşlarını çattı. "Değil, onu yemekten sonra yatırdık. Hasta, adam akıllı hasta zavallı. Üstelik de içiyor. Rahmetli Pertev enişte alıştırmış onu içkiye." Seniha bunları genç karı kocaya söylüyordu. Fakat hakikatte benim içindi. Onun kendine göre mazeretiydi bu. Son kahvenin sahibi bulunamayınca, "Belki de fazla," dedi. "Onu ben kendim içmeliyim sizinle. Hocamın yanında ayıp olacak ama." Bunu ilave ederken bir çocuk tavrı takınarak gülüyordu. Ayakta kahvelerimizi içmeye başlamıştık. Fakat o bir kesilmiş ağaç kötüğünün üstüne oturarak, "İzin verirseniz ben böyle yapacağım," dedi. "O kadar yorgunum ki." Süvari zabiti, "Sen bayağı ev hanımı oldun Seniha," dedi. "Aferin sana, hiç ummazdım senden." Seniha, "Hem nasıl," dedi. "Evin bütün işleri benim üstümde. Adeta babamın kahya kadını." Belindeki kayışta asılı bir anahtar kümesini şakırdatarak gülüyordu zabitin karısı. "Fakat paşa baban yakında kahya kadını kaçıracağı benziyor," dedi. "Paşa babayı gitgide yumuşatıyoruz, biliyor musun?" Zabit gülerek, "Yumuşuyor değil, yumuşadı bile," dedi. "Nusret Bey paşayı bugün yine sıkıştırdı. Böyle kısmet zor çıkar," dedi. "Asil bir ailenin çocuğu, iyi tahsil görmüş, güzel, istikbali parlak. Gerçi memuriyete icabı dışarı memleketlerde dolaşıyor ama yeni kızların en hoşlanacakları şey," dedi. Paşa tabii yine sövüp saydı. "Şu kızı bırakmayacaksınız, birkaç senecik olsun garip babasına," dedi. Sonra şahlanarak, "Eşkıya diye mi girdiniz evime herifler? Bir daha bu lakırdıyı işitmeyeceğim benim evimde," diye bağırıp çağırdı. Fakat biraz sonra yine kendisi konuştu. "Size adam diye kızımızı gönderdik düğününüze. Başıma bu belayı çıkardınız. Kızı görüp beğenmiş. Anası vasıtasıyla istetti," diyordunuz. Belki yalandır. Düğünde dans falan etmişlerdir. Ben o çapkınları bilirim. Dans edilir ama çeneler de durmadan işler. Kim bilir kıza ne martavallar okudu. Yani belki kendi aralarında söz kesmişlerdir bile. Siz gittikten sonra Seniha'yı karşıma alıp ciddi ciddi konuşacağım. Eğer böyle bir halt ettiğini sezersem defolsun gitsin. Odalara kapanıp gizli gizli ağlatmaktansa ben size yazarım olur gider. Paşanın sözleri bu. Demek ki oldu bitti bu iş." Seniha kahvesini bırakarak yerinden kalkmıştı. Utanıyordu. Fakat bunu bir ciddiyet perdesi altında gizledi. Ve alnındaki o inatçı çizgiyle, "Rica ederim. Bir kere daha rica ettim sizden. Hoşlanmıyorum böyle konuşmalardan. Zannederim eski zamanlarda da değiliz. Artık bir kızın evlenip evlenmeyeceğini ancak kendisi bilir." Seniha bunları söylerken olduğundan birçok yaş büyük görünüyordu. Zabit korkmuş gibi yaparak bana döndü. "Bir veto da bu taraftan," dedi. "Ne olsa babasının kızı." O zaman bana da bir şey söylemek düştü. Kendisi bilir, o muhakkak dedim. Fakat biraz da vukuat bilir. Seniha, dargın bir çehreyle fincanları topladı ve birden uzaklaştı. Terastaki kalabalığa yaklaşıyorum. Aziz Paşa, misafirleri etrafına toplamıştır. Bunlar daha ziyade erkeklerdir. Birkaçı oturdukları salıncaklı sandalyelerde hazım ağırlığıyla uyuşup kalmışlardır. Paşa, her zamanki gibi bir şeyler yapmak, heyecanlı bir şeyler konuşmak, ötekine berikine çatmak ihtiyacındadır. Fakat ortaya attığı en canlı dedikodu mevzuları bir türlü kızışamıyor, çabuk sönüyor. Kadınlar bir köşede ayrı bir grup yaparak baş başa vermişlerdir. Ara sıra karşıdan karşıya onlara takılıyor, bu da parlak bir netice vermiyor. Hatır için bir iki kahkaha. Sonra yine gizli konuşmalarına dalıyorlar. Şehbender, Nüsret Bey uzandığı salıncaklı sandalyede gözlerini kapamıştır. Tam altında yattığı lüks lambasının etrafında bulut gibi kaynaşan gece böcekleri, onun parlak başına kadar inmektedirler. Ara sıra bunları kovmak için elini sallamasa uyuyor denecektir. Paşa birdenbire, ''Hey Nüsret, dikkat, başında bir arı dolaşıyor.'' diye bağırıyor. Şehbender birdenbire yerinden fırlıyor, gülüşüyorlar. Nüsret Bey'in başını bir iki gün evvel bir arı sokmuştur. Bunu hatırlayarak gülüşüyorlar. Aziz Paşa da kahkahayı basarak, ''Seni uyandırmak için arı mı getirmek lazım?'' diyor. ''Uyumuyorum ki paşa, düşünüyorum. Büyük bir hesabı ihtimali meselesi üzerindeyim. Neymiş o? Mesele pokere aittir. Anlayamadığım tabirlerle uzun uzadıya bir şeyler söylüyorlar. Şehbender'in de paşa gibi kumarbaz olduğu anlaşılmaktadır. Sonra yine başka meselelere geçiliyor. Bunlar kendilerinin tanıdıkları insanlara dair bir takım dedikodular. Aralarında zamanın bazı meşhur insanlarının isimleri geçiyor. Konuşmalar biraz canlanır gibi oluyor. Ben terasın bir köşesinde paşanın beni göremeyeceği bir yerde kendi kendime ayakta duruyorum. Kulaklarımdaki ağır bir saat gibi muntazam uğultuya göre nöbetim devam etmektedir. Hatta eskisinden daha da şiddetlidir. Üstelik sarhoş, çok sarhoş olduğuma da şüphe yoktur. Çünkü hiçbir zaman bu geceki kadar çok içtiğimi hatırlamıyorum. Fakat garibi şu ki en uyanık zamanlarımda bile hiçbir gün zihnimi bu kadar açık görmedim. Kafamın içinde korkunç denecek bir aydınlık var. Fikirler güzel bir yaz gecesinin yıldızları gibi parlak ve tane tane. Onların bu yıldızlar gibi ebedi ve şaşmaz bir nizama göre hareket ettiklerini adeta gözlerimle görüyorum. Bir yandan tek kelimesini kaçırmadan konuşulanları dinlerken bir yandan da düşünüyorum. Hoca belki yine bir ağacın üstünden bir kızılbaş mum söndüsünü seyretmekte, geniş bahçenin koyu karanlıklarında korkunç ihtilaçlarla birbirlerine sarılan çiftler görmektedir. Bu akşamüstü köşkün aydınlık penceresinin arkasındaki gölgelerde ben de görmüştüm onları. Hocadan artık tiksiniyor değilim. Ondan ve ona benzer insanlardan. Nasıl ki bu etrafında gece böcekleri kaynaşan lüks lambasının altındaki garip mum söndü gecesi insanlarından da öyle. Hepsi benim zannettiklerimden büsbütün başka insanlar. Fakat ben kendimi de yine aynı korkunç aydınlık içinde adeta uzun çalışmalardan sonra nihayet halledilmiş bir riyaziye meselesi açıklığıyla görmekteydim. Bütün azaplarım, ümitle ümitsizliğin boğuşmasından ileri gelen bütün buhranlarım bu meseleyi halledinceye kadardı. Şimdi artık ne o taraftan ne bu taraftan olmadığımı, iki arada hatta bütün sınıflar arasında yapayalnız bir adam olduğumu görüyorum. Ve buna üzülüyorum. Değer mi üzülmeye? O tarafta bu tarafta kendi küçük hırsları içinde nafile yere çırpınıp dursunlar. Bu lüks lambası altında kaynaşan gece böcekleri bulutlarından ne farkları vardır? Riyaziye meselesi halledildikten birçok nafile çırpınıp çırpınışlarından sonra onun halledilmiş şeklini, kendi kendimi tek bir rakam olarak yalnızlığı ve açıklığıyla karşımda gördükten sonra bütün merakım birdenbire sönüvermiştir. Şu kalabalığın içinde ara sıra kaybolan kız, bana kısa bir zaman içinde bütün rüyalar gibi uzun, çok uzun olduğu hissini veren bir rüya göstermiştir. O, benim hiçbir şeyim olmadığı halde biraz evvel bir yabancının kucağında görerek ağlamışımdır. Sonra yanılmış olduğumu görünce her şey benim olmuş gibi sevinmiş yahut gene ağlamışımdır. Fakat şakaklarımın kulakla işitilecek muntazam vuruşlarla atmasına rağmen şimdi her şeyi o büyük aydınlık içinde apaçık görüyordum. Hiçbir şey benim olamaz. Öyleyken bir aralık Seniha'yı birdenbire yanımda gördüğüm, bana Adnan'ın derslerini daha fazla sıkıştırmamı rica ettiği zaman gayet tabii bir şeyler söyler gibi büyük bir sükunetle "Ben gidiyorum," diyorum. Birdenbire anlamıyor, tekrar ediyordum. Bir emir aldım, beni başka bir yere tayin etmişler. Hemen gitmem lazım. Şaşalıyor, izahat istiyor. Tam o esnada paşa onu benim yanımda görerek yanına çağırıyor, bir şeyler soruyor. Seniha cevabını verdikten sonra eğiliyor ve babasına başka bir şeyler söylüyor. Paşa hayretle benim tarafıma dönüyor. "Sen gelsene buraya," diyor. "Yanına gidiyorum." "Bir şeyler söylemişsin Seniha'ya, doğru mu?" "Hiç tereddütsüz." "Öyle paşam," diyorum. "Bu haberi bu kadar neşeyle veriyorsun." Hepsi bizi dinlemeye başlamışlardır. Memuriyette bunlar olağan şeyler değil midir? Olağan şeylerdir. Fakat insan yine de böyle neşeyle karşılamaz. Hiç değilse kızar söylenir. Aziz Paşa'nın benim gidişime bu kadar ehemmiyet vermesi garip ve gayri tabidir. Cevap vermediğimi görünce duraklıyor, düşünüyor. Sonra gülüyor. Fakat bu adeta mahcup bir gülüştür. "Pardon Şeref, ben de düşünemedim. Benim canımı sıktığı için senin canını da sıkacağını tasavvur ettim. Yani ayıp bir hodgamlık yaptım. Gemlik'teki bu küçük katiplikte hangi saadeti arkada bırakmaktan korkacağını akıl edemedim. Affet beni. Bulunduğu yerden sıkılan insanlarda, hele senin gibi bir insanlarda yalnızca yer değiştirmek bile bir ferahlıktır. Yabancı bir yerde hiç olmazsa oraya giderken birkaç gün yeni bir şeyler ümit etmesi bile kârdır." Şehbender Nusret Bey söze karışıyor. "Ben onu herkesten iyi bilirim," diyor. Paşa onu tersliyor. "O senin bildiğin Marsilya'dan Hamburg'a, Hamburg'dan bilmem nereye gidildiği zaman olur. Peki terfiyle gidişler, Şeref Bey'e nerede ne verdiklerini biliyor musunuz? 40 yıl Gemlik'te muhasebe katibi, senin oğlunun Ulûmi Diniye hocası olacak değil ya. Nereye gidiyorsunuz aslanım?" Bu sual banadır. Hazırlıksız olduğum için birdenbire cevap bulamıyorum. Bir tereddütten sonra, "Efendim, galiba Şam'a gidiyorum." "Şam'a mı?" "Doktor bu gece galiba rahatsızdı. Yemekte hemen hiç konuşmamıştı. Sonra da yine koltuğunda sessiz, sedasız oturmuş. Yalnız Nevnihal Hanım'ın hadisesinde bir şey söylememekle beraber bana uzun uzun bakmıştı. Bu defa gizleyemediği bir heyecanla o da söze karışıyor. Benim neden haberim yok?" "Emir pek yeni, bugün geldi." "Biz gezintiden döndükten sonra mı?" Ben şaşalıyorum. "Hayır, daha evvel tabii. Buraya gelmeden bir saat evvel." Ve soracağı şeyi sezerek, "Sizin canınızın sıkılacağını tahmin ederek daha sonraya bıraktım sizinle konuşmayı." Paşa manalı bir kaş çatmasıyla, "Pek fazla nazik değilsin Şeref," diyor. Fakat hemen aniden tashih ediyor. "Geri alıyorum sözümü. Çünkü bana söylemeyi de daha sonraya bıraktın. Öyle ya, Seniha söylemeseydi haberim olmayacaktı." Gülümseyerek, "Ona da durup dururken söylemedim. Adnan'ın derslerini konuşuyorduk da. Artık mesele kalmamış sanarak geri çekiliyorum." Doktor birdenbire askerce, "Dur, nereye?" diyor. "Galiba Şam'a efendim." "Yalnız Şam'a demedin, galiba Şam'a dedin. O galiba ne demek?" "Birdenbire hatırlayamadım da, yani gideceğim yerin ismini." Doktor gözlerinin alaycı parıltısıyla, "Çocuğum, emri aldıktan sonra gideceğin yeri hiç değilse 500 defa zihninden tekrar etmişsindir elbette. Görelim şu emri bakalım." Cebimde sahiden bir emir varmış da zorla alacaklarmış gibi bir telaşla elimi göğsüme götürüyorum. "Efendim, evde bıraktım." O öğreneceğini öğrenmiştir mahzun bir tavırla. "Öyle mi?" diyor ve artık bir şey söylemiyor. Nusret Bey, "Allah yolunuzu açık etsin," diyor. "Gençsiniz. İnşallah ecnebi memleketlerde de memuriyetler alırsınız." Benim meselem üzerinde ancak bu kadar konuşulabilirdi. Onlar yine şuradan buradan bahsetmeye başlıyorlar. Paşa bir ağırlığı dağıtmak ister gibi gramofonu göstererek, "Kurun şu cenabeti," diye bağırıyor. Ağır ağır sahneden çekiliyorum. Eski yerime geliyorum. Sonra yine ağır ağır bahçeye inerek ağaçların arkasında dolaşıyor gibi yapıyorum. Bunlar nafile oyunlardır. Kim bana dikkat edecektir? Yolda biraz yürüdükten sonra sağdaki çitleri aşarak kırlara saptım. Artık geçtiğim yerlere bakmamaktaydım. Evvela çıplak tarlaların arasından giderken önüme tümsekler, ağaçlar çıkmaya, ayaklarıma çalılar takılmaya başladı. Gitgide ağaçlar sıklaştı. Tam bir karanlığın içine girdim. Nöbetin devam etmekte olduğuna şüphe yoktu. Kulaklarımdaki uğultu daha da çoğalmıştı. Fakat zihnimde aynı sükunet ve aynı korkunç aydınlık. Her şeyi birdenbire kırarak, Seniha'yı son bir defa görmeye bile teşebbüs etmeden çiftlikten ayrılışımı çocukça buluyordum. Hiç şüphe yok ki bu gülünecek kadar çocukça bir hareketti. Fakat zaruriydi ve çaresizdi. Yapılacak başka bir şey yoktu. Hiç kimseye, hiçbir şeye küskünlüğüm kalmamıştı. Önüme birdenbire bir dere çıktı. Derin ve dar bir sel çukurunun dibine sakin sakin akan karanlık bir dere. Daha aşağıda bir geçit bulmayı umarak kenarını takibe başladım. Fakat gitgide genişliyor ve hızlanıyordu. Biraz daha ilerleyince etraftaki ağaçlar seyreldi, sular aydınlandı ve bu aydınlığın içinde köprüye benzer bir şey gördüm. Bu yıkılmış bir taş köprüydü. Sağlam kalmış ayaklarının üzerine birkaç kalas uzatmışlar, kenarına da daha ince tahtalardan korkuluğa benzer bir şey derip çatmışlardı. Bastığım yerleri ayaklarımla yoklaya yoklaya köprüyü geçtim. Karşıma alçak bir duvar ve büyük bir kapı çıktı. Bir çiftlik olacaktı. İçeride köpek havlamaları işiterek köprünün yarı yerine kadar geri döndüm. Fakat oradan ileriye geçemedim. Sular köprünün ayakları altından geçerken boğuk bir ses çıkarıyorlardı. Düşmemek için büyük bir ihtiyatla korkuluğun tahtalarını yoklayarak aşağıya, suların en fazla köpürüp çağladığı yerlere bakıyordum. Gözlerimi açtığım zaman kendimi doktorun evinde buldum. Kolum ve başım sarılıydı. Onun evinde misafir kaldığım gecelerin sabahında olduğu gibi büyük bir sükunetle şundan bundan bahsettik. Yatağımdan doğrulmak isteyince ayağımın da yaralı olduğunu hissettim. Fakat yine yavaş yavaş davrandım. Doktor bir ayna uzatarak, "Bak, sakal ne kadar yakıştı sana," diye güldü. Fakat kaç günden beri hasta yattığımı söylemedi. Ben de bir şey sormuyordum. O gün akşama doğru paşa beni görmeye geldi. O da ilk önce havadan, sudan konuştu. Fakat sakin ve tabii olduğumu görünce, "Ne havadis var bakalım?" diye sordu. Ben anlamayarak yüzüne bakıyordum. Öte taraftan dedi, "Yaşımız itibariyle beni de doktoru da alakadar eder." Doktor artık konuşmayı zaruri gördü. Vakaya kaza, sebebine sarhoşluk diyordu. "Sen içkiye alışık bir insan değilsin. Zorladılar, içtin. Çok içtiğini gördüm. Sonra o hızla kendini sokağa attın. Bastığın yeri görmedin. Kim bilir o melun köprü sana şose gibi mi göründü, nedir?" Zavallı doktor beni sıkıntıdan kurtarmak için bana adeta yol gösteriyordu. Biraz ferahladığımı hissederek yalan söylemeye başladım. Hastaydım o gün. Ayakta duracak halde değildim. Ateşim kim bilir kaçtı. Yemek üzerine o karma karışık içkileri de içince üstüme bir fenalık gelmesinden, misafirlerin rahatsız olmalarından çekindiğim için kendimi sokağa atmıştım. Aziz Paşa hikayemi yarıda kesti. Hızlı hızlı sonra ve tabii nerelere gittiğini, hasta halinde ne kadar yol gittiğini, nereye bastığını bilmedin. Bunlar malum. Sarhoşluk hali. Yalnız benim anlayamadığım bir şey var. Elini ceketinin iç cebine sokmuştu. Doktor adeta dehşetle onu menetmeye kalktı. Paşa, rica ederim. Fakat o aldırmadı. Yok, yok, şu meseleyi bir halledelim dedi. Sarhoşluk âlâ, hepimizin başına gelen şey. Fakat bunlar ne acaba? İzah eder misin? Elinde bir zarf vardı. Doktorun bu sefer onu eliyle menetmesine karşı bırak dedi. Şeref bunu daha izah etmeli. Zarfın içinden çıkardığı kağıtlar Seniha'nın resimleriydi. Onları Adnan'ın albümünden çalmıştım. Beni suyun kenarında hemen hemen ölü bir vaziyette bularak bir saman arabasıyla Gemli'ye götürenler, cüzdanımı polise teslim etmişler, onlar da olduğu gibi doktora vermişlerdi. Verilecek cevap var mıydı? Gözlerimi kapayarak susuyordum. Aziz Paşa, unutamayacağım bir sesle, "Var bu işin içinde bir iş, anlat bana," dedi. Sonra cevap vermediğimi görerek başka bir sual sordu. "Senin baban yoktu değil mi Şeref?" "Hayır, hepsi öldüler efendim," diyebildim. "Yazık," dedi. "Onlarla bir şeyler konuşmak isterdim." Doktor garip bir tehiyyüçle, "Babası benim onun Aziz Paşa. Benimle konuşabilirsin," dedi. Resimleri Aziz Paşa'ya, doktorun verdiğine ve her şeyi daha evvel uzun uzun konuşmuş olduklarına şüphe yoktu. O böyle söyleyince paşa, "Öyleyse kızımı oğluna istersin. Ben de ağlaya bağıra veririm. Bu işte böyle biter dedi. İşte benim Seniha ile evlenmem bu kadar beklenmez, bu kadar kolay bir şekilde oldu. Mesut milletler gibi mesut insanların da tarihi olmuyor. Seniha ile Narlı çiftliğinde geçirdiğim ilk senelerde kayda değer bir şey hatırlamıyorum. Evlenmemizden pek az sonra İstanbul'a küçük bir seyahat yaptık. Hesabımca bu bir balayı seyahati olacaktı. Fakat sürekli yağmurlara tesadüf ettik. Sonra Seniha'nın akrabaları bizi rahat bırakmıyorlardı. Derken Aziz Paşa'dan bir mektup aldık. Seniha kuşkulandı. Babam Gemlik'ten bahsediyor. Fakat üstünde Bursa damgası var. Demek ki bizi yola çıkarır çıkarmaz Bursa'ya kaçmış. Gitgide çocuklaşıyor zavallı. Başını bırakmaya gelmeyecek diyordu. Seniha için Bursa, Monte Carlo gibi bir yerdi. Paşa oradan daima borca batmış ve üstelik uykusuz gecelerden harap hasta dönerdi. Zaten havalar da açmamakta inat ettiği için ilk vapurla Gemli'ye geldik. Gelecek yaza doğru Paşa'yı da alarak Boğaz'da akrabaların kolay gelemeyecekleri bir otele yerleşecektik. Fakat bir daha gelemedik. Mesuttuk. Günde birkaç defa bunu birbirimize tekrar ediyorduk. Çiftliğin vaziyetini yakından görünce dışarıdaki dedikoduların bir kısmına hak verdim. Bir kelime ile bataktı. Üstelik paşanın öteye beriye karma karışık borçları da vardı. Bunları ödemek için arazi satmaktan başka çare görünmüyordu. Bütün bu işleri yoluna koymayı kendime vazife bildim. En yakın arkadaşım olmakta devam eden doktora, yalnız bu gidişin önünü almak da kifayet etmez. Ben burasını bir numune çiftliği haline getirmeliyim. Eski daire arkadaşlarımın benim için dedikodular yaptıklarını öğreniyorum. Ben buraya başkalarının sırtından geçinmek için girmiş bir tüfeğli olmadığımı teslim ettirmekte gecikmeyeceğim diyor ve parlak projelerimi anlatıyordum. Doktor beni pek cesaret verici bir tavırla dinlemiyordu. Bunların hepsi güzel. Diyelim ki toprakla ve onun hırsızlarıyla uğraşmaya muvaffak oldun. Fakat Aziz Paşa canavarlarıyla nasıl başa çıkacaksın diyordu. O kış şiddetli fırtınalar ve soğuklar oldu. İmkan buldukça uzak, yakın köylere ve çiftliklere giderek tetkikler yapıyor, evde kapanıp kaldığım günlerde etrafıma yığdığım çiftlik ve hayvancılığa dair kitapları okuyordum. Bir taraftan da paşanın yakınlarda ölmüş olan Bursa'daki dava vekilinin yerine onun avukatlığını yapmaya başlamıştım. Ölen dava vekili eski mektebi nüvvap mezunlarından sarıklı ve sakallı bir adamdı. Ben ise çiçeği burnunda genç bir avukat olarak onun bıraktığı işlerin altından kolayca kalkacağımı zannediyordum. Fakat daha ilk günlerde bunların bir Arap saçı olduğunu gördüm. Yalnız Aziz Paşa'nın okumaya bile lüzum görmeden imzaladığı senetler ve mukaveletlerden çıkan meseleler usta avukatların bile işinden çıkamayacakları şeylerdi. Günlerce Bursa'da uğraştıktan sonra Aziz Paşa'ya bunları anlatmaya çalıştığım zaman senet verdiği, mukavele yaptığı adamlara sövüp sayıyor, aldığım notları okurken zihni karıştıkça onları yırtmaya kalkıyor. Sonra ben sana söyledim çocuğum, sen daha çocuksun, toysun, niye tatlı canını sıkıntıya sokarsın diye bana çatıyordu. Başka avukatlara danışmayı, daha iyisi bir yeni avukat tutmayı teklif ettiğim zaman ise sakın ha, onların hepsi birbirinden beterdir. Sen bırak bana. Ben kendim yapacağım kendi avukatlığımı. Ben o namussuz davacılara mahkeme huzurunda bak neler söyleyeceğim diyordu. Aziz Paşa ile konuşmalarda çoğu kere doktor da hazır bulunuyor. Karşıdan kıs kıs gülerek hepsi iyi. Fakat Aziz Paşa canavarıyla nasıl başa çıkacaksın dediğini hatırlatıyordu. Yalnız dava işlerinde değil, çiftliğin ıslahı için hazırladığım planda da yine evvel Aziz Paşa'yı karşımda buluyordum. Kayınbabam beni ilk önce dikkatle dinlemeye başlıyor, sonra yorularak ''Bunlar güzel, güzel ama bana şairane hülyalar gibi görünüyor. Seniha, şu gramofonu işitiversene sevabına.'' diyordu. Fakat doğrusu aranırsa bu sefer de Aziz Paşa haklıydı. Düşündüklerimi yapmaya kalksaydım işleri daha fena bir çıkmaza girecekti. Çünkü bunların hakikaten şairane hülyalar olduğunu anlamakta kendim de pek gecikmedim. Yalnız şu var ki çektiğim sıkıntılar boşa gidiyor değildi. Seniha ile daima birbirimize tekrarladığımız Mesudus sözünde zannederim bunların büyük rolü vardı. Çünkü vakitlerimizin büyük bir kısmı bunlarla kayboluyordu. Sonra babasıyla olan münakaşalarımızda o daima benim tarafımdaydı, beni haklı görüyordu. Bursa'da ondan uzak geçirdiğim günlerde ara sıra işten baş aldıkça Seniha'yı kaybettiğimi sandığım zamanlardaki heyecanlarımla özlüyordum. Biz Seniha ile bir aşk evlenmesi yapmıştık. Bu muhakkaktı. Aziz Paşa'nın bir akşamüstü yatağımın başında durması, bir hastaya bir bardak su verir gibi sadelikle bana kızını vermesi, göründüğü kadar sade bir vaka değildi. Kızını sevdiği için kendini öldürmeye kalkmış bir genç adama acımak mı? Merhametin bu çeşidine ancak hayal romanlarında tesadüf edilebilirdi. Her şey benim kendimi bilmeden yattığım günlerde uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştır. Seniha'dan evvel bu garip adamın kendisi beni sevmişti. Buna hiç şüphe yoktu. Öteden beri kendi muhitinde tanıdığı, beraber yaşadığı insanlar, iş arkadaşları, kumar ve çapkınlık arkadaşları, kendi akrabaları, çehre ve mizaçlarındaki sonsuz değişikliklere rağmen birçok noktalardan hep bir kalıptan çıkmışa benzeyen muayyen bir insan sınıfının müşterek damgasını taşıyan tiplerdi. Aziz Paşa uzun hayatında bunlardan hem nefret etmiş hem ayrılamamıştı. Bir kelimeyle bıkmıştı. Bir gün evinde onlara benzemeyen bir yeni çehre, büsbütün ayrı bir tip görmek onu değiştiriyordu. Bir büyük devlet adamına kızdıkları zaman ona dağdaki çobanı tercih ettiklerini söyleyen adamlar gibi benim yeni çehrem sempatik görünüyor, onu ötekilerle olan anlaşmazlıklardan bir zaman için dinlendiriyordu. Bir zaman için. Çünkü aradan birkaç hafta, birkaç ay geçmiş olsaydı, o değişik çehrenin maskesi altından da aynı kulaklar, gözler ve burun çıktığını görecekti. Halbuki vakalar hepimizi işte o zaman garip adamın, ihtiyar doktorumun telkin ve tesirlerinin de rolü büyüktür. Doktor bana olan duygularını evvela hiçbir şey düşünüp istemeden sırf kendi kalbinin ve sevgisinin bir ihtiyacı olarak ona sirayet ettirmişti. Sonra benim için birdenbire bir tehlikenin patlak verdiğini görünce bir yandan beni tezi tezine bu muhitten uzaklaştırmaya savaşmış fakat bir yandan da her ihtimale karşı Aziz Paşa'nın gözüne sokmaya uğraşmaktan geri durmamıştı. Doktorun paşa üzerindeki büyük tesirinin sebebini de yine bu vesileyle anlamıştım. Yakınlıklarının sırrı yalnız bazı taraflardan birbirlerine benzemeleri değildi. Kimseye benzemeyen bir yalnız adam olan doktorda da paşanın yukarıda söylediğim değiştirici ve dinlendirici yeni çevreyi bulmuş olmasıydı. Bir başka sebep, Aziz Paşa'nın şikayet ettiği fakat bir türlü arkasını alamadığı derbeder hayatına, kendini boğazına kadar borca sokan kumar ve kim bilir nasıl daha başka türlü yıpratıcı ve sefilleştirici gizli eğlencelere karşı kızını son emniyet olarak görüyordu. Evlenme çağına girmiş bir kızı uzun zaman kendine bırakmayacaklarını anlamayacak kadar zekasız ve bunu isteyecek kadar hodgam değildi. Seniha ile beraber yaşamak bahsinde o, hiç olmazsa birkaç sene sözünü diline dolamış olması da bunu anlatmaktaydı. Birkaç sene. Bunu söylerken gözlerinde beliren hüzünden, yaşayacak pek çok zamanı kalmadığını düşündüğü ve birkaç sene sözünün kendisi için her zaman demek olduğu seziliyordu. Tam o günlerde Seniha'ya gerçekten parlak görünen bir kısmet çıkmıştı. Reddedilmesi delilik sayılacak, fakat bir bakıma da karanlık ve şüpheli taraflar bulunan bu teklif üzerine doktorun bu en nazik zamanda paşayı en zayıf yerinden avlamasını, gözlerinde kızını sonuna kadar yanında alıkoymak gibi bir parlak hayal parıldatmasını bilmişti. Ayrım sonu, sayfa 94.